Değerli kardeşler, hepiniz hoş geldiniz. Özgürce'de yeni bir programda bugünkü konuğumuz Bursa Protestan Kilisesi Pastörü sevgili İsmail Kulakçıoğlu. İsmail abi hoş geldin.
Hoş bulduk.
Bugün konuya hızlı bir giriş yapacağız seninle. Yani hem ülkemizde hem halk arasında birçok kişinin sorduğu, merak ettiği, konuştuğu bir konu. Evangelizm, evangelistler, hatta yani bununla ilgili birçok komplo teorisi, farklı görüşler, benzeri şeyler var. Abi evangelizm nedir? Yani evangelist, evangelizm derken neyi kastediyoruz?
Sözcüğün Grekçe anlamına baktığımız zaman evangelion, iyi haber demek ve buradan geliyor. Ve bunu daha sonra İsa Mesih'in müjdesi için kullanılıyor. Bu evangelion Arapçaya İncil olarak geçiyor. Yani iyi haber. Hı hı. Ve Türkçe'ye de müjde olarak geçiyor. Ancak biz bunlara baktığımızda özellikle Arapça İncil kelimesi tam evangelion'u karşılamıyor. Yani sanki bir kutsal kitap gibi algılanıyor sadece. Yani doğru, kutsal kitap ama aynı zamanda iyi haber. Yani kutsal kitap ve iyi haber veriyor.
Doğru. Yani onunla ilgili farkı nasıl ayırt edebiliriz? Evangelizm dediğimizde özellikle biraz belki tebliğ konusuna değinirsek ikisini ayırmak için bize yardımcı olur. Fark nedir? Çünkü evangelizm bir iyi haber. Bunu anlatmak, yani insanlara bunu doğru bir şekilde aktarmakla ilgili. Ama tebliğ de sanki yakın kavramlar. Bunun ikisi arasındaki fark nedir? Nasıl görüyoruz bu farkı?
Şimdi evangelion İsa Mesih'in iyi haberi ve bu iyi haberi nedir? Kutsal kitaba göre bütün insanlar günahlıdır. İsa Mesih günahlarımızı üstlenmek için çarmıhta öldü. Üçüncü gün dirildi. Göğe yükseldi. Tekrar gelecek. Ve bu bütün bir blok oluyor. Hristiyan ilahiyatının özünde oluyor. Ve buna bağlı olarak müjde yayımlandığı zaman burada iyi haber adını verdiler. Sevinç getirici adını verdiler. Ve bu sadece tebliğe, yani Arapça anlamını kullanırsak tebliğe dayandığı için yani herhangi bir şiddet unsuru barındırmadığı için buna biz iyi haber diyoruz. Ancak tebliğe baktığımızda tebliğin daha geniş bir anlamı var. Peygamberin aldığı vahyi iletmek anlamında kullanılıyor. Daha resmi anlamda bildirmek anlamında kullanılıyor. Ama tebliğ, özellikle İslamiyet'teki tebliğ, aynı zamanda cihatı içeriyor. O zaman hangi koşulda olursa olsun, yani silahlı bir cihat varsa o zaman iyi haber olmuyor. Yani en büyük fark budur diye düşünüyorum.
Anladım. Yani evangelizmle ilgili ya da evangelistlerle ilgili özellikle komplo teorilerinden biri daha çok siyasidir tabii ki. Yani Amerika ile çok bağlarlar bunu. İşte yönetim üzerinde evangelistler etkili. Birçok evangelist A şahsını destekliyor, B şahsını destekliyor. İşte dünyayı neredeyse onlar yönetiyor'a kadar getiriyorlar. Ama senin yaptığın tanıma bakarsak, sözlük anlamına bakarsak, aynı zamanda da inancımızın buyruğu olan kitaba bakarsak, Matta 28 herhalde bunu en iyi açıklar. Yüce görev, son buyruk dediğimiz buyruk. İsa dedi ki, gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Dolayısıyla bu her Hristiyanın herhalde, senin dediğinden de İncil'den de onu anlıyorum, aslında bir sorumluluğu. İsa'nın haberini duyurmak, İsa'nın öğrencilerini yetiştirmek. Bunun da adı evangelizm oluyor, değil mi?
Evet, doğrudur. Yani biz İsa Mesih'e baktığımız zaman az önce söylediğin gibi öğrencilerini bütün dünyaya gönderdi ve görevlendirdi onları. Ve aslında ilk evangelist İsa Mesih'in kendisidir. Yani kendisi çarmıhta ölüp sonra mezarda dirilip göğe yükselene kadar sürekli iyi haberi müjdeledi ve insanlara günahlarından dönme çağrısında bulundu. Ve yine Arapça anlamına da bakarsak, yani tebliğçi desek yine ilk tebliğçi İsa Mesih'in kendisidir. Ve buna bağlı olarak, bu verilen göreve bağlı olarak Hristiyanların bir bölümü bu evanjelik harekete, yani İsa Mesih'in iyi haberinin duyurulmasına önem veriyor. Ve bunu bir sorumluluk olarak kabul ediyor. Yani Hristiyan inancında çok fazla buyruk yok. Yani bir tanesi işte az önce konuştuğumuz gibi, gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. İşte ben dünyanın sonuna dek sizinle birlikteyim diyor. Yani evet, birisi bu. Diğeri sevgi buyruğu. Tanrı'yı seveceksin ve komşunu seveceksin. Şimdi bu buyruklar bize, yani özellikle Hristiyanlara bir yön veriyor. Ve özellikle de o tebliğ buyruğuna ya da evangelik haberi duyurma buyruğuna baktığımız zaman ne oluyor? İnsanlar müjdeyi dünyaya duyuruyor. Yani bunun bir sorumluluğu var. Öyle düşünüyor. Yani vicdanen rahat edemiyor. Ama bunu belli bir bölgeye yaparsa o zaman problemli. Hı hı. Yani atıyorum sadece Türkiye'ye yaparsa bir problem var. Hı hı. Ama biz İsa Mesih'ten itibaren günümüze kadar baktığımızda şunu görüyoruz. Müjde her yerde duyuruluyor. Her yerde. Yani Çin'de de duyuruluyor, Afrika'da da duyuruluyor, Amerika'da da duyuruluyor, Asya'da da duyuruluyor. Yani böyle bir hedef kitle yok aslında. Hedef 8 milyar insanın İsa Mesih'e iman ederek kurtulmasıdır yani.
Aha, amin. Aynen öyle. Yani Pavlus'un da diğer elçilerin de söylediği gibi isteriz ki herkes İsa'ya iman etsin. Çünkü bu haberin doğru olduğuna ve bizi kurtaracağına inanıyoruz. Niye insanlar mahvolsun? İnancımıza göre böyledir. Şimdi konuşurken şeyi dedin. Sanırım Türkiye'de insanların bu kadar komplo teorisi üretmesinin ya da sorunun temeli o. Bu evangelistler ya da evangelizm dedikleri şeyi sadece sanki bu ülkeye özelmiş gibi algılıyorlar. Evet. Yani öyle bir anlayış var. İşte evangelistlerin gözü bizim ülkemizde. Hani Hristiyanlaştırma çalışmaları yapılıyor. İşte arkasında da bir sürü bla bla komplo teorileri var. Yani onu anlamak lazım herhalde. Bu Türkiye'nin özelinde bir konu değil.
Evet, yani az önce söylediğim gibi evangeliklerin gözü 8 milyar insanın üzerinde. Yani.
Ha, o zaman teoriyi büyüttün abi. Daha fazla komplo teorisi üretmeye başlayacaklar. Yani dediğin gibi şimdi herhalde anlayışı değiştirirsek biraz anlayacağız. Çünkü buradaki bir Müslüman Almanya'ya gidip İslam'ı tebliğ ettiğinde bir sorun olmuyor. Ama Almanya'dan ya da Amerika'dan ya da biz Türk Hristiyanlar olarak, yani geçtim Almanya'yı, Amerika'yı, burada insanlara Hristiyanlığı anlatınca sanki bir sorun olmaya başlıyor. Ya da burada kilise yapmak istediğimizde, kurmak istediğimizde bir sorun oluyor. Genellikle ben onu söylemeye çalışıyorum. Ya kardeşim, şimdi görünen köy kılavuz istemez. Burada bağımsız kişiler değil, bizzat Diyanet'in desteklediği din adamları oraya tebliğ için gönderiliyor. Ya da cemaatlere hani vaizlik, imamlık yapmak için. Bu normal mi? Normal. Niye burada Hristiyanlık anlatılmasın o zaman? Evet. O farkı anlamak lazım zannedersem.
Evet, doğru. Ve hı, aslında bu neden şuradan kaynaklanıyor diye düşünüyorum. Bir Hristiyan fobisi var. Yani hatta evanjelik fobi belki ondan daha da büyük. Hristiyan daha genel bir tanım olduğu için. Buna bağlı olarak İşte korkuya bağlı bir sürü fikir ve komplo teorileri de üretiliyor. Hı hı. Ama sizin dediğiniz gibi, yani Almanya'ya giden işte bir Müslüman tebliğ yapıyorsa, bir evanjelik Hristiyan da Türkiye'de ya da dünyanın herhangi bir yerinde, hı hı, kendi inandığı iyi haberi ilan edebilmeli.
Hı hı. Aynen öyle. Yani dolayısıyla o zaman izleyenlere belki şunu söylemek lazım. Yani biz Hristiyanlar, yani onların evangelizm dediği, evangelist dediği kesim aslında daha farklı bir kesim oluyor biraz, ama evangelist dediğin kişi müjdeci. Evet. Yani müjdeci demek ne demek? İsa'nın Matta'da buyurduğu üzere onun haberini herkese anlatmaya çalışan kişiler, kişi demek. Ve biz de Hristiyan olarak, nasıl ki bu ülkede inananlar kendi sorumluluğu olarak inançlarını anlatıyorsa, tebliğ ediyorsa, biz de kendi inancımızın sorumluluğu olarak, yani insanlara müjdeyi, iyi haberi anlatıyoruz. İsa'nın onlar için yapmış olduğu sevgi eylemini, fedakarlığı ve kurtarıcılığını anlatıyoruz. Yani o yüzden bu ülkenin kendi özelinde bir mesele değil. Dediğin gibi 8 milyar insanı ilgilendiren dünya ile ilgili bir mesele. Dolayısıyla her Hristiyan aslında bunu yapmalı. Her Hristiyan bu kitaba inanıyorsa eğer, ki hepimiz inanıyoruz. Bunun Katoliği, Ortodoksu, Protestanı diye bir şey yok. Yani mezheplerden üstün bir konu İsa'nın haberini herkese ulaştırmak. Dolayısıyla her Hristiyan'ın görevi olan bir şeyi de tehlike olarak görmek biraz mantık hatası.
Evet, öyle. Aynı zamanda şu da var yalnız. Kutsal kitaba bağlı Hristiyan veya da evanjelik ifadesini kullanmak istiyorum. Çünkü eğer bir Hristiyan ya da evanjelik kutsal kitaba, yani kabul ettiğimiz Tevrat, Zebur ve İncil olarak ifade ettiğimiz kitaba bağlı değilse problem olur. Yani problem oradan kaynaklanabilir. O zaman şuna bakmak lazım. Hani gerçekten bu kişi İncil'e bağlı mı? Gerçekten İsa'nın yaşadığı gibi yaşıyor mu? İsa Mesih hayatı boyunca kılıç taşımadı. Ordu kurmadı. Öyle bir öğreti vermedi. Savaşmakla ilgili hiçbir yerde tek bir sözü bile yok. Hatta kendisini çağırmaya gelenlere baba onları bağışla, ne yaptıklarını bilmiyorlar dedi. Hı-hı. Yani Hristiyan tebliği, Hristiyan evangelizmi budur. Hı-hı. Bizi çağırmaya gelseler de biz cesaretle şunu söyleyebilmeliyiz. Baba onları bağışla, ne yaptıklarını Hı-hı. bilmiyorlar.
Aynen öyle. Yani ona çağrıldık, o buyuruldu. Tabii bazen yerine getirmek zor. İnsanlar söylüyorlar. Yani belki konuyu açıyor ama Hristiyanlık kolay bir inanç. İşte pazardan pazara kiliseye gidiyorsun. Bu yani Hristiyanlık bu değil. İsa Mesih her gün onu takip etmeye çağırdı bizi. Ve onun yaşamını merak edenleri, evangelizmin, evangeliyonun ne olduğunu, iyi haberin ne olduğunu merak edenleri aslında İncil'i okumaya davet etmek istiyorum ben. Çünkü Hristiyanlığın ne olduğunu en iyi İncil anlatır, en iyi İsa anlatır. Yani bugün biz yanılabiliriz ama İncil yanılmaz, Tanrı sözü yanılmaz. Bizi etkileyen de budur. Zaten inanmamızı, iman etmemizi sağlayan da Tanrı sözüdür. O yüzden onu okumaya davet ediyorum ben. Yani gerçek İncil'in ne olduğunu merak eden, İsa'nın kim olduğunu merak eden herkes İncil'i okursa herhalde bu tehlike ya da bu komplo teorileri ortadan kalkacaktır.
Evet, kesinlikle. Yani Hı-hı. İncil'e baktığımızda yani iyi haberin insanlara vaaz edilmesi, ilan edilmesi şiddet yoluyla değil, Hı-hı. tam tersine İsa Mesih'in söylediği sözlere dayanmalı. Hı-hı. Elçilerin söylediği sözlere dayanmalı. Yine Kutsal Ruh'un yönlendirişiyle yazılan mektuplar var. Onlara Hı-hı. dayanması gerekiyor. Ve biz bunları rahatça söyleyebilmeliyiz, ilan edebilmeliyiz. Hı-hı. diye düşünüyorum.
Hı-hı. Amin. Aynen öyle. O zaman belki son bir konuya değinebiliriz programı bitirmeden önce. Dedik ya bu komplo teorileri ya da hani evangelizm, evangelistlerle ilgili söylentiler dışında bir Hristiyan fobisi, bir Hristiyan korkusu var sanki. O zaman sormak isterim abi, yani sen yıllardır pastörlük yapıyorsun. Kiliseye birçok misafir geliyor. Bizim burada da birçok kişi geliyor. Türkiye'nin her yerinde konuştuğum kardeşler de söylüyor ama yani bu Hristiyanlık korkusu sence nereden kaynaklanıyor? İnsanlar neden kucaklamak yerine böyle bir tehdit ya da tehlike gibi görüyor Hristiyanlığı?
Hani az önce konuştuğumuz gibi en büyük neden bence gerçekten İncil'in mesajının Hı-hı. anlaşılmamasıdır. Yani bu mesaj anlaşılmadığı için bir korku yaratıyor ve bir korku da yaratılıyor aslında. Hı-hı. Yaratılan korku da kara propagandaya dayanıyor diye düşünüyorum. Hı-hı. Yani İncil'i kötü bir kitap olarak tanıtıyorlar. Kara bir kitap olarak tanıtıyorlar. Aslında ak haber diyelim oluyor kara haber. Yani. Ama öyle bir şey yok. İncil iyi haberdir ve bütün insanların yani bunu okuduğunda görecek ki bütün insanlar bunu okuduğunda görecek ki evet bu haber insanların canlarının kurtulmasını ilan eder ve sonsuz yaşama kavuşmasını ifade eder.
Yani tabii ki İncil'le ilgili anlaşılmasıyla ilgili bir konu. Ama özellikle dediğin gibi hani propaganda ya da kötü gösterme çalışması da sanki bilinçli bir şekilde yapılıyor. Yani baktığımızda ya ilkokuldan başlıyor sanki. Evden başlıyor daha doğrusu. Yani aileler işte İncil değiştirilmiş, Hristiyanlar şöyledir, misyonerler şöyledir. Birçok şeyle çocukları doldurmaya başlıyorlar. Televizyon programları bunu yapıyor. Okula gidiyorlar, okulda din dersinde Hristiyanlıkla İncil'le ilgili aslı astarı olmayan bir sürü iddia var. Ve bir Hristiyan düşmanlığı sanki küçüklükten empoze ediliyor. Bilerek ya da bilmeyerek. Yani evet. insanlara yanlış anlatılıyor. Bunun önüne geçmek için ne yapmak lazım peki?
Evet, yani Hristiyan dendiği zaman akla çok olumlu şeyler gelmiyor. Yani özellikle Maalesef. İslam coğrafyasında. Ama aynı zamanda evangelik dediğimizde daha da bu durum kararlı kötüye gidiyor. Az önce kullandığınız sözcük vardı. Misyoner dediğinizde yani 100 kişiye sorsak bir kişinin aklına iyi bir düşünce gelmez. Yani
tüyler ürperiyor.
Tüyler ürperiyor. Çünkü bu kara propaganda sonucunda öyle bir anlam kazandırılmış ki kişi bunları görünce de korkuyor doğal olarak ve bir korku yaşıyor. Nasıl aşılabilir? En kolay şey İncil'i okumak. Yani en kolay olan, en basit çözüm bu diye düşünüyorum. Ve aynı zamanda tabii ki gerçek Hristiyanlarla yani kutsal kitaba bağlı Hristiyanlarla gerçek deyince onu demeye çalışıyorum.
Gerçek Hristiyanlık bu değil.
Gerçek Hristiyanlık bu değil falan demek istemiyorum. Yani kutsal kitaba bağlı Hristiyanlarla tanışmalarını önerebilirim. Ve yine bir kitabeyli kiliseye katılma, kitabeyli anlayışa sahip bir kiliseye katılmalarını tavsiye ederim. Ve kendi gözleriyle görerek kendi fikirlerini oluştursunlar. Yani bir gün bir örnek anlatayım. Bir kişiyle karşılaştım. İşte İncil almak için gelmişti. Konuşuyor. Yani bildiğimiz İncil hakkında ne kadar olumsuz şey varsa her şeyi söylüyor. Yani dinliyorum. Anlatmaya çalışıyorum ama o beni dinlemiyor. En sonunda şöyle bir soru geldi aklıma. Siz dedim İncil'i okudunuz mu? Adam hayır dedi. Ya okumadığınız bir kitap hakkında nasıl bu kadar konuşabilirsiniz dedim.
Ya o işte aynen kara tablomuz o zaten. Evet, yani hiçbir şey okumuyoruz ama her şeyi bildiğimizi zannediyoruz. Yani benzeri bizim kilisemizde de çok yaşanıyor. Birçok kişi geliyor. Ya profesör geldi. Üniversitede profesörlük yapıyor. Başladı toplumun böyle bilinçsizce söylediği şeyleri söylemeye. Ne iş yapıyorsunuz dedim. İşte falan üniversitede profesörüm, söylemeyeyim öyle orayı. Şimdi üniversiteyi de karalamak gibi olmasın. Ya hocam dedim siz öğretiyorsunuz ya. Yani en üst kademede profesör olmuşsunuz. Gençleri yetiştiriyorsunuz. Ama dedim ya İncil'i okudunuz mu? Siz Hristiyanlığı gerçekten biliyor musunuz? Yok ama zaten bildiğimiz şeyler bunlar diyor. Yani adam profesör olmuş ama yani İncil'i okumadan Hristiyanlık hakkında sadece toplumun söylediği o ön yargı ve yanlış şeylerle gelip kilisede diyor ki ya zaten bildiğimiz şeyler, okumaya ne gerek var?
Hatta evet. Şunu da söyleyeyim. İlahiyatçısı bile 4 İncil var diyor. Şimdi aslında İncil 27 bölümden oluşuyor. Bu 27 bölüm içinde kitap ve kitapçıklar var. Örneğin Matta, Markos, Luka, Yuhanna İsa Mesih'in öğretisini ve hayatını anlatır. Elçilerin işleri ilk kilise tarihini anlatır. Mektuplar kutsal ruhun yönlendirişiyle yazılmıştır ve kutsal ruhun yönlendirişiyle yazıldığı için kutsal yazılar olarak kabul edilir. Bir de vahiy dediğimiz eskatolojik bölüm vardır son günlerle ilgili. Bunların toplamı 27 bölüm bir İncil yapıyor. Ama git yani birçok ilahiyatçıya sor 4 İncil'den söz eder. Ama bunu bir doğru düzgün ifade edemiyorlar yani.
Yani onu tüm kutsal kitabı bile İncil olarak söyleyenler var. O da yanlış çeviriden İngilizce'de Bible diye geçiyor diye. Evet. Tüm Tevrat, Zebur, İncil'de İncil diyorlar. İncil'i diye çevriliyor. Çok yanlış anlaşılma var. Dolayısıyla çözüm yeri Hristiyanlar olmalı. Yani bugün bu yanlışlar basımlarda bile görülüyor. Yani adam basıyor, hiç kimseye danışmamış Hristiyanlıkla ilgili bir kitap basıyor. Çeviriler yanlış, kullanılan kelimeler yanlış. Yani gidip belli ki hiç kimseden bir fikir almamış. Yani temel sorun da bu. Yani biz açığız. Kiliseler açık. Lütfen gelin. Danışmak istediğiniz, sohbet etmek istediğiniz, sormak istediğiniz, öğrenmek istediğiniz şey varsa yani Hristiyanlardan öğrenin. Niye? Yani bir şimdi televizyon kanalı var, ismini vermeyeyim. Sürekli Hristiyanlıkla ilgili bir program yapıyorlar. 3-5 kişi toplanıp sohbet ediyor orada. Bir tane Hristiyan görmedim bugüne kadar. Aynı adamlar, aynı kişiler sürekli orada Hristiyanlık şöyle, Hristiyanlık böyle, İncil şöyle söylüyor, onlar şöyle inanıyor. Bir de bilinçli yapıldığını da düşünmeye başlıyorum artık bir yerde. O kara propagandanın bir parçası işte. Evet. Yani insanlara sürekli olumsuz bir Hristiyanlık profili, portresi çizmek.
Evet.
Yani ona değinmişken belki son dedim ama bunu da sorayım, öyle kapatalım programı. Herhalde yanlış anlaşılan şeylerden biri. Az önce biraz değinir ama belki genişletip sonra programı kapatabiliriz. Misyonerlik. Yani misyonerlik nedir abi? Evangelizmde herhalde çok bir farkı yok. O ayrımı belki anlatabiliriz. Bir olduğunu da söyleyebiliriz. Öyle kapatabiliriz.
Evangelion, İncil yani müjde, iyi haberi ilan etmek anlamına geliyor. Misyon nerse görevlendirmeyle ilişkili. Yine o konuştuğumuz ayette olduğu gibi gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı öğretin. Hı hı. İşte ben dünyanın sonuna dek sizinle birlikteyim dedi İsa Mesih ve görevlendirdi. Hı hı. Yani misyoner oradan geliyor. Yani bir misyonerin görevi bu buyruğa itaat etmek. Hı hı. Ve 8 milyar insana da müjdeyi severek, sevinçle, koşarak ulaştırmaya çalışmaktır diyorum yani.
Hı hı. Güzel, sağ ol abi. Yani o da çok yanlış anlaşılan bir tanım çünkü. O misyoner deyince yine evangelistlerde olduğu gibi deli gibi komplo teorileri patlamaya başlıyor. Ama basit yani bu misyonu edinmiş, bu amacı edinmiş, benimsemiş ve bunu anlatan kişi misyonerdir.
Evet.
Yani aynı şey farklı inançlar için, farklı felsefeler için de kullanılabilir. herkes kendi düşüncesinin görüşünde bir yerde sanki misyoneri gibidir. Yani evet, onu yaymaya tabii. çalışıyor, anlatmaya çalışıyor.
Yani eğer yanlış bilmiyorsan buradan giden bir din adamı başka bir ülkede hizmet edecekse misyoner olarak gidiyor diye.
Yani her ne kadar kabul etmese o şekilde.
Misyoner yazıyor yani.
İyi. Çok teşekkür ederim abi. Güzel bir sohbetti, iyi bir programdı. O zaman değerli dostlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer sorularınız varsa ya da daha sonra çekilmesini istediğiniz, değinilmesini istediğiniz konular varsa lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Kanalı beğenip takip ederseniz daha çok videomuzla karşılaşacaksınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Esen kalın.